Ayrım 19.
Aşk coğrafyasında konuşmalar. Birçok suçsuz insan polise götürüldü. Börekçi, pastacı ya da oraya dışarıdan gelmiş bir garip adam vampir diye dövüldü. Dönmelerin tarihini, sebatayları topluma bu kadar enjekte edersen insanlar da okulda, evde, her yerde herkesi sebatay diye aramaya başlar. Bu sonra linçe, galeyana gidebilir. Zaten olay o düzeyde gelişiyor. Tekrar Yahudilere dönersek ne tür bir seçilmişlik olabilir ki? Seni de Allah yarattı, beni de. Senin benden üstünlüğün nedir? Biz Müslüman, Hristiyan, Eskimo, Kızılderili olalım. Hiç kimseden üstün değiliz. Onlar da bizden üstün değil. Ama burada bir problem var ve bu problem 2000 yıldır devam ediyor. Yahudi bilim adamları bu seçilmiş ırkı eleştirmiyorlar. Onların dünyaya karışması lazım. O dini reforme etsinler, revizyondan geçirsinler. Hayır, Tevrat binlerce yıldır seçilmiş ırk sunuyor. Seçilmişliğin psikolojisi de farklıdır. Seçilmişlerde şöyle bir düşünce vardır. Allah kitabında domuz yeme, leş mundardır yeme der. Sen yemezsin çünkü bu bir inançtır ama öbürü yerse rahatsız olursun. Bir Hristiyan, bir Müslüman yerse yesin, Yahudi rahatsız olmaz. Çünkü ben seçilmişim, ben yemedim, o yesin diyor. Yani ne olacak? O benim gibi seçilmiş ve kutsanmış değil. Dünyadaki sapıklıklar ya da günahlar onların ilgisinde değildir. Tuhaf bir şeydir Yahudilik. Bu konu tartışılmamıştır. Dünya bu rezilliğe ve kepazeliğe seyirci kalır. Ortalık kırılırken o balkondan seyreder. Çünkü o kendisini seçilmiş ve kutsal görür. Seçilmişliğin getirdiği bir kutsanmışlık vardır. Kendisini bütün ırklardan farklı görür. Orta Doğu'nun yüzlerce nükleeri bir insanlık, bir kıyamet sorunu olarak orada duruyor. Araplar bunlarla ortak yaşasa, bunlar Araplarla evlense, onlar bunlarla evlense, rahat olsalar hiçbir sıkıntı yok. İşte o zaman Yahudilik çok büyük kitlelere açılır. Çünkü çok zeki bilim adamları vardır. Kimseyle evlenmemek, kimseyle karışmamak, sınırlar çizmek Allah'a ve dünyaya karşı duruştur. İnsanlığın bunu tartışması lazım. Yahudilerin bu seçilmiş ırk düşüncesine Müslümanlar da İslamiyet'in ilk 100 yılında az kalsın düşüyordu. Çünkü Müslüman bilim adamları peygamberimizden hemen sonra Emevi döneminde 100 yıl Kur'an'ı Allah yarattı ve Kur'an Arapça indirildi. Demek ki Arap dili kutsaldır. Kur'an Araplara indi. Demek ki biz kutsanmışız diyerek diğerlerini köle ya da bir başkası olarak gördü. Kendine bir beylik ya da bir üstünlük atfediyordu. Oraya Türkler ve Çerkezler geldi. Onları köle gibi görmeye başladı. Bu tartışmaların üstesinden gelebilmek için bir felsefe oluşturuldu. Mutezi felsefe, akılla ayetlere bakan, akılla sorunlarını çözen bir felsefe. Örneğin, Peygamber Efendimizin bir hadisi gelir. Kedi güzeldir diye. Köpeğe bakmamak olur mu der Mutezi de. O da hayvandır. Hepsine normal bakacağız. Hadis, eğer insan aklına ters düşerse, görmezden geliyor, düzeltiyor ya da reddediyor. Bu Mutezi de bir zaman sonra öyle bir hale geldi ki akla ters ayet varsa görmezden geliyor ya da iteliyor. Bu yüzden Mutezilik 100 yıl sonra son buldu. Aklı çok ön plana aldı. Fakat Müslümanların yüzyıllarca yaşayacağı bir nizam, düşünme şekli kurdu. Bütün ayetlere aklımızla ve mantığımızla bakacağız dedi. Burada çok tuhaf bir tartışma çıktı. Kur'an mahluk mudur, değil midir? Ne demek bu? Mahluk, yaratık demek. İki yaratılmış var. Bir sen, bir ben, dünya, bitkiler, yaratılmış canlılarız. Biz yaratıldık. Kur'an da bizim gibi sonradan mı yaratıldı? Yoksa Allah gibi ezelden beri var mıydı? Yani levh-i mahfuz denilen beyaz bir kağıt. Dünyanın hafızası. Sayfa 129. Akıl, İslam'ın önünü açmıştır. Dünyada hiçbir şey yaratılmadan önce o yaratılmış mıydı? Ezelden beri var mıydı Kur'an? Levh-i mahfuzda dünyanın bir aklı, hafızası olarak Kur'an'ın dünya yaratılmadan, sen ben yaratılmadan Arap diliyle yaratılacağı ve Araplara geleceği yazılıydı. Yani senden, benden daha şerefli. Allah bütün dünya yaratılmadan önce Arap dilini kutsuyor ve Araplara özellik veriyor. Bu Yahudilikle çok alakalı. Çünkü Yahudiler de böyle seçilmiş hissediyorlar kendilerini ve bu düşünce Arap Emevi sarayına denk geliyor. Bütün ırklara aşağı bakıyorlar. 100 yıl kadar sürüyor bu tartışmalar ve sonra Abbasi halifelerinden Memun diye çok entelektüel biri ortaya çıkıyor. Bütün Emevi alimlerini topluyor. Kur'an mahluk mudur sorusunu soruyor. Ezelden beri yaratılmıştır diyenler varsa hepsini kesiyor. Kesiyor, öldürüyor ama bu tartışma 50 yıl daha sürüyor. Velhasıl Mutezi, Abbasi hükümdarlarının yardımıyla Arap, Türk, Kürt, Çerkez, Acem hepimiz insanız, hepimiz aynı şeref, aynı Allah'ın kuluyuz fikrine hakim kıldırıyor. Böylelikle önünü açtıkları İslam, Arapların özel bir dini olmaktan kurtuluyor. Bu, Arapların başkalarından farklı, seçilmiş olmadıkları anlamını taşıyor. Böylelikle İslam, Çin'den İskandinavya'ya kadar her ırka koşuyor. Dünyanın dini oluyor. 11. asra kadar Hristiyanlık sadece Roma'nın, Katoliklerin ya da sadece Papa'nın dini olma durumundaydı. Yahudilik hala Yahudilerin. Müslümanlık öyle değil. Herkesin dinidir. Herkes bu dine girer çıkar. Senin benim bir özelliğim yoktur. Arapçanın, Arap olmanın hiçbir özelliği yoktur. Böylelikle sınıflaşma engelleniyor. Hepimiz bir oluyoruz. Ayetler, mutezilerin akıl metoduyla tartıldığı için ondan sonra gelen mezhepler de Hanefilik, Sünnilik, aklı ön planda tutarak dini geliştiriyorlar. Bir mantık geliştiriyorlar ve ayetler, hadisler bu genel mantık içerisinde devreye giriyor. Müslümanlığın önü açılıyor. Ne muhterem insanlar ki bizi bütün dünyayla buluşturdular. Bu topraklardaki aydınlar aklın muhakemesinden konuştular. Bu eşitliğe, bu adalete. İlahi eşitlik, adalet adına büyük sorular sordular. Böylelikle dünyaya açıldı. Ama Yahudiler kendi dinlerini bu şekilde reforme etmediler. Müslümanlar bunu nasıl açtı? Akılla. Akılla yetiştirdikleri büyük filozoflarla. Garip, radyasyon sorunu gibi kimseyle beraber olmuyorsun. Kabak ağacı bile rüzgarla her tarafa gidiyor, sen gitmiyorsun. Burada akılla ilgili bir sorunumuz var. Dünyaya aklı hakim kılacaksak, dinimizi, hayatımızı, karmaşıklığımızı bu akılla çözeceğiz. Batı bizim karşımıza akılla geliyor. Rasyonaliteyi, modernizmi, teknolojiyi icat eden sensin ama bu insanların dünyaya karışmasının karşısında niçin dogmatik duruyorsun? Niçin onlara seçilmiş ırk muamelesi yapıyorsun? Muhacirlik beladır. Yahudiler sürülmüştür. Bunlarla baş edemezsiniz. Topraklarından gitmişlerdir. Onların topraklarına bağlılıkları hukuki prosedürlerle sürmez. Muhacir felsefesi başkadır. Bu topraklardan gitmiş Ermenileri düşünün. İslamiyet'te Mekke'den göçle oluşan muhacirliktir. Vatanını terk etmeyle ilgili çok trajik ayetler vardır. O topraklardan uzaklaşmayla ilgili, o yalnızlıkla ilgili. Süryaniler, Pontus, Hristiyan, Yahudi ve Ermeniler, bunlar muhacir kültürüdür. Bunlar ilelebet, kıyamete dek toprak özlemi ortaya koyacaklar ve bambaşka sertlikte konuşacaklar. Bunlar bizim gibi toprağında oturan, toprağını koruyan insanların hukuk anlayışıyla, ahlak anlayışıyla konuşmazlar. Yani bunlar çok tehlikeli yaratıklardır. Bu insanlarla kol kola girerken, lobi çalışmaları yaparken çok dikkatli olmalı. Tahmin edilemeyecek kıyametler kopar. Muhacirlik çok tehlikeli bir meslektir. Allah kimseyi yurdundan, memleketinden, köyünden uzak düşürmesin. Vatan çok önemli bir değerdir. Bunlar tarihin bir döneminde 1000 yıl yaşadıkları insanlara kahpelik yaptılar. Kudüs'te bir şekilde iç savaşlar çoğaldı ve Yahudiler dünyaya serpildi. Bu çok acıklı bir hikayedir. Bu yüzden Pontus'un, Ermeni'nin, Süryani'nin karşımıza nasıl bir trajedi içinde konuştuğunu anlıyoruz. O yüzden kendi toprağımızı çok seviyoruz. Bu yüzden ayrı gayrı olmayan bu toprakta yaşamış tarihin bütün kültürleri, bütün arkeolojileriyle beraber ve iç içe yaşamak istiyoruz. Hepsi bizim elmas kolyemizdir. Muhacir başka beladır. 1880'li yıllarda vatan kelimesi moda oldu Türkiye'de. O zamana kadar Osmanlı toprağı padişahın mülküdür. Cevdet Paşa, Namık Kemallere, bizim askerlerimize vatan kelimesini söylemeyin. Çünkü onlar vatandan kendi köylerini anlar. Kendi köylerini hayallerine koyan insanlarla uğraşamazsınız, kudururlar der. Gerçekten köy özlemi başkadır. Doğduğumuz toprak. Siz gidin Trabzon'a hiçbir şey görmezsiniz ama ben gittiğimde bambaşka şeyler görürüm. O topraklarda bir zamanlar yaşamış Rum, Ermeni de başka bir şey görür benim gibi. O yüzden bu insanların bu duygularıyla oynamayın, lobilerle, ajan servisleriyle oynamayın. Muhacir felsefesi başkadır, bu topraklar hepimizindir ve hepimiz kardeşçe yaşayacağız. Bizim çok ciddi bir Lozan'ımız ve çok ciddi bir bağımsızlığımız var. Hazreti Ali'nin kılıcı ve egosu. Ali bir gün kılıcını çekip bir kafiri öldürmek için hazırlanıyor. Tam o anda adam Ali'nin yüzüne tükürüyor. Ali kılıcı birden elinden atıp pes ediyor. Kafir, "Niye beni öldürmüyorsun?" deyince Ali, "Ben o kılıcı Allah için çektim. Ama sen benim yüzüme tükürdüğün için egomdan hareketle bir şey yapmam lazımdı. Yani Allah için değil, kendim için sana vuracaktım. O yüzden kılıcı attım." yanıtını veriyor. Burada çok önemli bir ders var. Şahsi gururumuz incinmiş olabilir. Burada susalım. Şahsi egomuzu devreye sokmayalım. Ali'nin elinden kılıcını attığı gibi biz de atalım. Ambargolar, yasaklar çok da doğru şeyler değil. Bana kalsa bu adamların kitaplarını da yasaklayalım. Bu benim şahsi egom, fakat benim bir ülkem var. Bu ülkemi düşünürken şahsi egomu devreye sokamam. Burada yapacağımız tek güzel şey, Cumhuriyet Bayramı'nın bağımsızlık bayramı olduğunu söylemek olacaktır. Bütün halk, sendikalar, öğrenciler hep birlikte tarihte geçen 82-83 yılda olmadığı gibi muhteşem bir şekilde Cumhuriyetimizi kutlayalım. Kendi aramızda en güzel türkülerimizi söyleyelim. O gün kadınlarımız televizyonlara çıksın, en güzel şarkılarımızı söylesin. Diyarbakır'dan gelsinler, en güzel halaylarımız o gün çekilsin. Cumhuriyet Bayramı, o bağımsızlık günü, bu ülke bildiği bütün güzel şarkıları, davulları, tempoları, zurnaları, halayları, sanat müziğini, hepsini o gün söylesin. Cumhuriyet Bayramı'yla biz bir cevap verebiliriz. Biz şu anda tarihin bağımsız en eski ülkesini ayakta tutan insanız. Şöyle bir etrafımızda olup bitenlere bakın. Haçlı bayraklarıyla çevrildik. Gürcistan haçlı, Hırvat haçlı. Etrafımız haçlı bayraklarıyla çevrili ve bağımsızlığın ne tadından yenmez bir duygu olduğunu biz biliyoruz. Bunu sadece Milli Eğitim Bakanlığı, Genelkurmay kutlamamalı. Bu bağımsızlığı dağımızın, taşımızın, Kayserimizin, Silvanımızın kavraması lazım. Bakın, Fransız Meclisi bir cezaevi, bir gardiyan yasası, bir tecrit yasası çıkartıyor. Sus, konuşamazsın diyor. Konuşurum ulan, sen kimsin? Çünkü ben bağımsız bir ülkenin çocuğuyum. Ben senin gibi sömürge ülkelerinden aldığım muzlarla insanlarımın karnını doyurmadım. Ben Konya'nın buğdayıyla, Trabzon'un, Diyarbakır'ın bilmem neyle büyüdüm. Bağımsızlıkla büyüdüm ben. Yerim senin demokrasini, özgürlüğünü, bunların arkasına gizlenmiş gizli servislerini, siyasi stratejilerini, uluslararası politikalarını. Geçeceksin onları. Bu topraklarda kardeşliğine inanmış, kendi kültürüne ve tarihine inanmış ve dünyanın hukukuna, dünya kardeşliğine inanmış 70 milyon insan yaşıyor. İşte bağımsızlık ve Cumhuriyet Bayramımız budur. Bu bayrama, bu ruhla, bu kardeşlikle sarılacağız. Bizim projemiz kardeşliktir. Kardeşlik ne demektir? Ayrı gayrı bilmemektir. Doğu batı bilmemektir. Hristiyan Müslüman bilmemektir. Bu topraklarda kim varsa bu halaya girecek. En azından yılda bir gün Cumhuriyeti anlayalım. Çünkü kafamızı karıştırıyor bu medya diktatörleri, holdingler, yabancı servisler. O gün onlar da görsün Cumhuriyet'in ne demek olduğunu. Bana bu gücü 1919'da verdiler. Bunu herkes bilsin. Bu ülkenin her çocuğu dayı konuşur, kaba konuşur ama eyvallahı yoktur. Diyarbakır'ı da, Hakkari'si de, İstanbul'u da öyle konuşur. Biz bu gücü bağımsızlıktan alıyoruz. Arkamızda halk var. Bunun ne anlama geldiğini bu adamlar bilsin. Sosyalistlerin, komünistlerin, dincilerin, Müslümanların, herkesin bu Cumhuriyet Bayramı'nda tek halayı, tek türküyü, tek şarkıyı söylemelerini istiyorum. Birbirimizle belki de kıyamete kadar laiklik ve şeriat tartışmaları yapacağız. Yapacağız kardeşim, sen öyle seviyorsun giymeyi, ben böyle seviyorum. Didişeceğiz, bunlar olacak ama vatan dendiğinde durun orada. Vatanın bu topraklardaki anlamı başkadır.
Ayrım sonu.